Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar. Bir başka programda yine sizlerle bir aradayız. Bugünkü konuğumuz Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetbat Dazikyan. Hrant Dink'i aramızdan almalarının üzerinden tamına 14 yıl geçti. Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink cinayeti davasıysa hala sürüyor. Bu sene pandemi yüzünden Hrant Dink'i her zamanki gibi binlerce kişi de yan yana gelip anamayacak. Ancak bu yılki anma etkinlikleri İstanbul saatiyle 14.45'te canlı olarak internetten yayınlanacak. İzlemek isteyenler için ise Hrant için adaletiçin.org sitesine girip hem anmayı izleyebileceksiniz hem de buradayım ahbarik diyerek Hrant Dink'e sembolik bir çiçek ya da afiş gönderebileceksiniz. Bunun yanı sıra Hrant Dink anısına çeşitli sanal etkinlikler de düzenleniyor. Agos'un web sitesinde de bugün söyleniyor. Bu akşam da bir etkinlik var yine. Facebook'ta veriliyor. Yayınımızda Agos Genel Yayın Yönetmeni Yetbat Dazikyan var. Her sene Yetbat gazetede köşesinde Hrant Dink'e de bir rapor yazıyor. Bu sene 14. raporunu ele aldı, yazdı ve raporunda Hrant'a neler yazdı onu soracağız. Evet Yetbat Bey, Hrant'a bu sene yazdığınız raporda neleri ele aldınız? Durum nasıl?
İyi şeyler yazamadım ne yazık ki. İsterdim gerek Hrant Dink cinayeti davası açısından, gerekse Türkiye'nin içinde bulunduğu durum açısından gerçekten sıkıntılı bir dönem içinde olduğumuz, gerekse de pandemi açısından sıkıntılı bir dönem içinde olduğumuz çok belli. Bunları dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Birincisi, dava tabii istediğimiz bir yerde değil. Ne yazık ki Hrant Dink hedef haline getiren kesimler soruşturulmuyor. Eksik bir soruşturma yürüyor. Ve mahkemede davayı bir an önce bitirmeye çalışıyor. Bu son 3-4 aydır ortaya çıkan bir şey. Bu aslında ilk başta 14 yıl olduğuna göre dava bir an evvel bitse iyi olur diye düşünülebilir ama öyle değil. Tam tersine Dink ailesi avukatları ve biz dosyanın daha da genişletilmesini, Hrant Dink yaşarken onu hedef haline getiren kesimlerin dosyaya dahil edilmesini talep ediyor idik. Bunlar olmadı gibi birdenbire de davanın bitirilmesi söz konusu edildi. Bunların başında mesela 2004 yılında Hrant Dink İstanbul Valiliğine çağrılması ve Hrant'ın iki MİT görevlisiyle görüşmek durumunda kalması ile ilgili durum var. O MİT görevlilerinin de dinlenmesini Dink ailesi avukatları mutlaka talep ediyorlardı. Mahkeme hatta bir ara buna olur verdi. Fakat MİT yazışmalara cevap dahi vermedi. Öyle olunca da mahkeme birdenbire hemen vazgeçti. Hemen değil aslında ama bir iki celse sonra peki o zaman biz de madem MİT'i dinlemeyelim dediler. Buna benzer sorunlarla ilerleyen bir dosya soruşturma dava var önümüzde. Ve bu haliyle eksik yürüyor. Bunları anlatmaya çalıştım. İkincisi, tabii Türkiye'deki baskı ve otoriterleşme ve milliyetçileşme tüm hızıyla sürüyor. Zaten işte hepimiz biliyoruz. Osman Kavala hapiste, Kürt siyasetçiler hapiste, Ahmet Altan hala hapiste ve bunlarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da hükmü yoktur denilerek ellerinin tersiyle itiyor yargı ve hükümet çevreleri. Bunun da hani gerçekten 12 Eylül'e benzer bir durum, 12 Eylül sonrasına benzer bir durum olduğunu söylemek lazım. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına bu kadar ters gitmek hakikaten Türkiye'nin içinde bulunduğu yalnızlaşmayı, otoriterleşmeyi ve bir tür darbe ortamı içerisinde bulunduğumuzda gösteriyor bize. Çünkü yani biz bunları en son 12 Eylül döneminde hatırlıyorduk. Bir de 90'larda Kürt meselesinde savaşın en kızgın olduğu zamanlarda Avrupa'dan gelen uyarıların bu kadar kulak ardı edildiği bir dönem o zamanlar olmuştu. Bunları anlatmaya çalıştım açıkçası. Bir mesele de tabii ki yerde bıraktığımız yıl cereyan eden Karabağ Savaşı'ydı. Türkiye Azerbaycan'la birlikte bu savaşa girdi ama müthiş bir milliyetçi hava hissedildi Türkiye'de. Ermenistan düşmanlığı, Ermenilere karşı düşmanlık, bilhassa hükümet ortakları, ana muhalefet partisi neredeyse onlar da işin içine girdiler. Medya, AKP'ye bağlı medya olsun, merkez medya olsun, müthiş bir Ermenistan düşmanlığı pompalandı topluma. Gayet çok sıkıntılı günler geçirdi Türkiye'deki Ermeni toplumu gerçekten ve bir tür güvercin tedirginliği içerisinde yaşadığını söyleyebiliriz bu 44 günün. Zaten devlet muhtemelen ne yaptığını farkında olsa gerek ki bütün Ermeni kurumlarının, Ermeni kiliselerinin önüne, Ermeni okullarının önüne polis arabaları koymak durumunda gördü kendini. Ne başka bir röportajda da söylemiştim gerçi. Yani bu kadar nefret hükümetten, medyadan, bu kadar sert bir milliyetçi hava esirilmesine, bu kadar nefret esirilmesine rağmen neyse ki birkaç gösteriyle birkaç gösteriyle bu faslın sona ermiş oldu. Azerbaycan bayraklı konvoyları biliyorsunuz belki. Hı-hı. Ermeni Partikhanesi'nin önünde Şişli'de gezdiler. Esyagos binasının önünden geçtiler. Şimdilik bu kadarla geçmiş oluyor. Konu kapanmış gibi gözüküyor ama o nefret tabii ki bir yerlerde tortulanıyor şimdi. Zaten var olan bir nefretti bu. Hrant Dink bu gazeteyi kurarken biz de ona yardım ediyorduk 96 yılında. En önemli düşüncelerimizden, maksatlarımızdan, niyetlerimizden bir tanesi şuydu. Bu ülkede devlet eliyle üretilmiş bir Ermeni nefreti olduğunu biliyorduk. Ve bu Ermeni nefretinin kökenlerine inmek ve bu nefreti ters yüz etmek düşüncesindeydik. Hrant bütün hayatını buna vakfetti zaten. Bütün hayatını buna adadı. Çünkü bunun üretilmiş bir nefret olduğunu biliyorduk. Halklar arasında böyle bir nefret yoktu. Fakat 100 yıl boyunca devlet bu kadar nefret üretmişti ki artık bu topraklarda böyle bir milliyetçi ve Ermeni karşıtı dalga ne yazık ki var, yok diyemeyiz. Evet, Ermenilere dost olanlar hiç az değil. Hatta belki çoğunluktur, bilemiyoruz ama ne yazık ki milliyetçi çevrelerin sesleri daha çok çıkıyor ve bilhassa sosyal medyada biz o Karabağ Savaşı boyunca her gün neredeyse nefrete, aşağılanmaya maruz kaldık. Bunları yazdım Hrant Dink'e. Bir de pandemi yüzünden Hrant'ın çok kıymetli, bizim de çok kıymetli iki dostumuzu kaybettik. Biri Sebuh Çulcihan, Ermenistan'da Gugark bölgesinde görev yapıyordu ama Türkiye, Malatya doğumluydu. Hrant'ın hemşerisiydi ve Türkiye'ye çok bağlı birisiydi. İkincisi Oşin Çilingir, Agos'un ilk yazarlarından. Onu da geçen pazar kaybettik. Onu pandemi yüzünden değil gerçi ama Sebuh Çulcihan'ı, Sebuh Paşa Piskopos Çulcihan'ı pandemi yüzünden kaybetmiştik. Oşin Çilingir'i de kendi hastalığı yüzünden kaybettik ama ikisi de Hrant'ın çok yakın dostuydu. Bizim çok yakın dostumuz, çok sevdiğimiz insanlardı. Kabaca bunları rapor ettim Hrant Dink'e.
Hep bahsettiğiniz şeyler, üzücü bir seneden bahsediyorsunuz. Nefret söyleminden bir de bahsettiniz. Son sadece bir de sizin de vaktinizi çok almak istemiyorum. Nefret suçundan söylüyorsunuz ama başka bir açıklamanızda da maalesef mesele sadece bununla da açıklamak yersiz kalır diyorsunuz. Sorunun bir de ikinci kısmı var diyorsunuz. Bu da bir daha asla yaşanmaz demek çok zor. Hrant'ın başına gelen meseleyi kastederek ve her gün Türkiye'de hedef gösteriliyoruz diyorsunuz. 2021 için ne diyeceksiniz Yefrat Bey?
Onu ben Hrant'ın cinayeti için söylemiştim. Hrant'ın cinayeti sadece bir nefret cinayeti değildi. Aynı zamanda devletin de işin içinde olduğu bir cinayetti. Dava biliyorsunuz herhalde. 76 kamu görevlisinin yargılandığı bir davadan bahsediyoruz. Çok az bir kısmı tutuklu, büyük kısmı tutuksuz ama cinayet davasına bakan, şöyle bir bakan biri ya da herhangi bir duruşmaya gidip bakan herkes bunu görebilir ki devlet Hrant Dink aleyhinde bir eylem yapılacağına 11 ay öncesinden biri biliyormuş. Çünkü Trabzon Emniyeti İstihbarat Şubesi bu yöndeki bir istihbarat raporunu Şubat 2006'da İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesi'ne göndermiş. Dolayısıyla yani Hrant Dink cinayeti ırkçı bir cinayettir. Hrant Dink Ermeni'nin olduğu için öldürüldü ama devlet de bu işin içinde ve biliyordu böyle bir şey olacağını. Hiçbir şey yapmadı. Trabzon Emniyeti, Trabzon Jandarması bu örgütü, bu çeteyi dağıtmak için hiçbir şey yapmadılar. İstanbul Emniyeti Hrant Dink'i korumak için hiçbir şey yapmadı. Biraz onu kastetmek istemişim. Yani sadece nefret cinayeti değil. Ama bir taraftan 2020'ye geldiğimiz zaman insanlar hala hedef gösteriliyor Türkiye'de. Çok rahatlıkla, herhangi bir yargı kararı beklenmeden, gerek Selahattin Demirtaş için, gerek Canan Kaftancıoğlu için, gerekse de benzer muhalif siyasetçiler düşünürler için hükümet çevreleri çok rahatlıkla teröristtir, şöyledir, böyledir, onu dışarı çıkarmayız, öyle ederiz. Can Dündar söz konusu mesela. Sayamayacağım kadar çok fazla insan sürekli hedef gösteriliyor. Can Dündar kendisine silahlı bir saldırı düzenlendiği için yurt dışına gitmek zorunda kaldı mesela. Ya bu çok rahatlık, bu kadar rahatlıkla yapılabilmesi açıkçası Hrant Dink cinayetinden bir ders çıkartılmadığını söylüyor gibi geliyor bana.
Evet, bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum o kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Çünkü tahmin ediyorum çok yoğunsunuz. Hele böyle anma günlerinde daha da yoğunluğunuz artıyor. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum size.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.